Dernekçilik El Kitabı.
Ayrım 4.
Bu sırada 1986 programında hedeflenip Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden arsası eski genel başkanlarımızdan rahmetli Galip Dede Vali zamanında alınan ve 1994 Haziran'ında temeli atılan Eğitim ve Kültür Merkezi 1996 yılı Eylül'ünde esas itibariyle tamamlanmış ve Altı Nokta Köyler Derneği Genel Merkezi Kurtuluş'taki bu yeni binaya taşınmıştı. Eğitim ve Kültür Merkezi'nin üniteleri 1997 ve 1998 yılı boyunca tek tek tamamlanarak hizmete açıldı. 1999 yılı başında merkez, radyosu, misafirhanesi, sesli ve bireyli kütüphaneleri, kitap kayıt stüdyoları, bilgisayarlı bireyli matbaası, seminer salonları, büroları, konferans salonu ve restorantı ile tam kapasiteli işler hale gelmişti. Bu da Altı Nokta'nın ülkemizin görme engellilerine armağan ettiği ilkelerden biriydi. 1997 yılı başında Altı Nokta Köylere Hizmet Vakfı kurularak eğitim ve kültür merkezinin işletilmesi, projeler oluşturulması ve gelir kaynakları yaratılması görevi bu vakfa devredildi. Yine 1997 yılı ortalarında sanayici iş adamı Sayın Sakıp Sabancı, televizyon filmlerinden etkilenerek merkezin başına kadının isminin konulması koşuluyla önemli miktarda bir bağışta bulundu. Konu tüm teşkilatta tartışıldı, referandum yapıldı ve %75 oyla bu teklif kabul edildi. Yine 1996 yılı sonuna dönelim. Bir süreden beri Refah Yol Hükümeti, özürlüler için kanun hükmünde kararname çıkartmak üzere yeniden yetki yasası üzerinde durmaktaydı. 3 Aralık 1996 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi yetki yasasını kabul etti. Daha sonra mecliste yapılan ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile bağlı 4 federasyon başkanları ve birçok dernek üyelerinin katıldığı toplantıda o gün bayram günü ilan edildi. Köyler Federasyonu Başkanı da yetki yasası ile ilgili hiçbir eleştiri yapmaksızın bu koroya katıldı. Ardından Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Öztimur, kanun hükmünde kararnamelerin birlikte çıkarılabilmesi için birkaç yıldan beri sürdürülen kavgaya son verilmesi ve ateşkes yapılması yolunda Köyler Federasyonu'na bir teklif getirdi. Teklif, konfederasyonun federasyonların iç işlerine karışmaması ve federasyonlara ait olup da tekelci bir anlayışla konfederasyon tarafından gasp edilen yetkilerin iadesi koşuluyla kabul edildi. Ama daha sonraki süreç içerisinde konfederasyon sözünü hiç tutmazken ateşkes sürdürüldü. Ocak 1997 yılı başından itibaren başlayan ve Başbakanlık bünyesinde oluşturulup konfederasyon ve federasyon temsilcilerinin de katıldığı kanun hükmünde kararname görüşmeleri ilerledikçe ve kabul gören kanun hükmünde kararnamelerin içeriği ortaya çıktıkça Altı Nokta Köyler Derneği'nin hoşnutsuzluğu artmaya başladı. Derneğimiz yıllardan beri demokratik, kapsamlı ve bütünlüklü tek bir özürlüler yasasını savunmaktaydı. Oysa görüşmeciler teşkilat yasasını ayrı, diğer yasalarda değişiklikler yapan kanun hükmünde kararnameleri ayrı ele alıyorlardı. Üstelik bütünlüklü ve kapsamlı haklar yasasından hiç söz edilmiyordu. Altı Nokta tepkilerini federasyon başkanına iletmesine rağmen federasyon başkanı da Öztimurlar gibi düşündüğünden bir sonuç alamadı. Tam tersine federasyon başkanı Ömer İnal Durmuş sırtını Faruk Öztimur'a dayayarak Altı Nokta'ya karşı mücadeleye ve örgüt içerisinde kriz çıkarmaya başladı. Altı Nokta basın toplantıları ile eleştirilerini ve görüşlerini kamuoyuna duyurdu. 16 Mayıs 1997 günü Anıtkabir'den Başbakanlığa maskeli büyük bir yürüyüş düzenledi. Başbakan Erbakan, yürüyüşçülerin temsilcileriyle görüşmek zorunda kaldı ve öncelikle haklar yasasının çıkarılması için yetkili bakana talimat verdi. Fakat 30 Mayıs'ta teşkilatla ilgili 8 Haziran'da da çeşitli yasalarda değişiklikler yapan kanun hükmünde kararnameler yayınlanmasına rağmen rehabilitasyon ve haklar yasası yoktu. Diğer hususlar ise önceden öngörülenden bile eksik ve yanlış olarak çıkmıştı. Altı Nokta durumu protesto için 14 Haziran günü Başbakanlığa siyah bir çelenk koydu. Tüm eksikliklerine rağmen çıkarılan kanun hükmünde kararnameler o güne kadar yapılan en kapsamlı düzenlemeydi. 1991 yılından beri meydanlarda sürdürülen mücadele meyvelerini vermeye başlamıştı. Ne yazık ki doğru bir önderlik yapılamadığından beklenen hedef gerçekleşmemiş, demokratik, kapsamlı ve bütünlüklü özürlüler yasası çıkarılamamıştı. 1997 yılı 26 Eylül'ünde Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olağan genel kurulu yapıldı. Körler, sağırlar ve ortopedik özürlüler önce Faruk Öztimur karşısında bir aday çıkarma hususunda anlaştılar. Fakat özellikle sağırların yan çizmesi nedeniyle bu anlaşma bozulunca Faruk Öztimur başkanlığında her federasyonun kendi belirleyeceği üçer kişinin katılacağı bir ekip konusunda mutabakat sağlandı. Fakat Öztimur her zaman yaptığı gibi anlaşmaya uymadı. Ömer İnal Durmuş dışındakileri listesinden çıkardı. Köyler Federasyonu olarak anlatılmış konumundaki Köyler Federasyonu Başkanı Ömer İnal Durmuş, temsil durumunun düzeltilmesi için mücadele edeceğini ve ölüm orucuna oturacağını basına açıkladı. Fakat hiçbir zaman ölüm orucu gerçekleştirilmedi. Konfederasyona tepki olarak Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın açılış töreninde Başbakan ve ilgili bakanların önünde Altı Nokta Köyler Derneği tarafından yapılan zincirli protesto eylemine zoraki katıldı. 3-12-1997 Gerek Faruk Öztimur'un Köyler Federasyonu'nu ve Altı Nokta Köyler Derneği'ni bölme çabalarının, gerek federasyon seçimini kaybeden Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği'nin hasımane tutumlarının, gerekse federasyon başkanının sektör yönetim anlayışı ve konfederasyonla ilkesiz işbirliği politikasının bir ürünü olarak Köyler Federasyonu'nda ve Altı Nokta Köyler Derneği'nde bir bölünme sürecine girildi. 18-19 Ekim 1997 tarihleri arasında yapılan Altı Nokta Köyler Derneği olağan genel kurulunda ciddi tartışmalar oldu ve iki liste yarıştı. Burhanettin Fani başkanlığındaki liste küçük bir oy farkıyla yönetime seçildi. 1997 yılı başından itibaren Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği'nin gizli açık teşvikiyle federasyona bağlı bazı dernekler ve dernek şubeleri, Milli Özürlüler Birliği adıyla federasyona ve özellikle Altı Nokta Köyler Derneği'ne karşı kendi ifadeleriyle Milliyetçi Muhafazakar Köyleri bünyesinde toplayan bir cephe oluşturdular. Milli Özürlüler Birliği, Refah Yol Hükümeti'nin özellikle Refah Partisi kanadına yaslanarak ve bu partinin bakanlarıyla basın toplantıları yaparak sonuç almaya çalıştı. Bazı radyolarda federasyonu ve Altı Nokta Köyler Derneği'ni suçlayan programlar yaptı. Fakat kendi içindeki bütünlüğü koruyamadığı için bir süre sonra kendiliğinden dağıldı. Daha sonra Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği, istismarcı derneklerin desteğini arkasına alarak federasyondan ayrılıp ikinci bir federasyon oluşturma çabasına girişti. 7 Aralık 1997 tarihinde Köyler Federasyonu'nun olağanüstü bir genel kurulu yaparak Eğitim Himayecileri Yönetim Kurulu'nu alması da ikinci federasyon girişimleri sürecinin sona erdirilmesine yetmedi. Hatta ikinci federasyon girişimi Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Faruk Öztimur'la işbirliği yaparak iyiden iyiye ihanete yöneldi. Bu sırada Federasyon Başkanı Ömer İnal Durmuş gemi azıya alarak Altı Nokta ile arasını büsbütün açtı. Altı Nokta'nın ikinci federasyonu önlemek için ihanete sürüklenen derneklerle yaptığı görüşmeleri torpillemeye çalıştı. Federasyon yönetim kurulunda da kendisine karşı hoşnutsuzluk yükselince bir komisyon oluşturulup defter ve hesapları incelemeye alındı. Süreç Ömer İnal Durmuş'un Altı Nokta'dan ihraç edilmesiyle sonuçlandı. 1997 yılı ortalarında Refah Yol Hükümeti devrilerek yerine Anasol Hükümeti kuruldu. Bu hükümetin özürlülerden sorumlu Devlet Bakanı Hasan Gemici, hızla özürlüler konusuna vakıf hale gelerek bir dizi yasanın hazırlanması ve meclisten çıkarılması çalışmasına başladı. 1998 yılında vergi yasasında yapılan değişikliklerle ilk kez serbest meslek sahibi özürlüler ve özürlü yakınları da işçi ve memur özürlüler gibi vergi indiriminden yararlanma hakkına kavuştular. 50 ve 50'nin üzerinde işçi ve memur çalıştıran iş yerlerindeki %2 özürlü kontenjanı %3'e çıkarıldı. Almadıkları her özürlü başına ödenen 500 bin liralık para cezası bugün için 1 Nisan 2000 188 milyon liraya çıktı ve bundan böyle devlet alacaklarına uygulanan faiz üzerinden otomatiğe bağlandı. %3'ten fazla özürlü çalıştıran işverenlerin sigorta priminin yarısı devlet tarafından üstlenilerek işverene ilk özendirme önlemi uygulandı. Özürlü kimlik kartı, sağlık raporları ve özürlü istihdamı ile ilgili yönetmelikler yeniden düzenlendi. 5 Temmuz 1998 yılında Köyler Federasyonu'nun olağan genel kurulunda Altı Nokta Köyler Derneği'nin adayı Turhan İçli başkanlığında yeni bir ekip iş başına geldi. Yürütülen kısa süreli bir kampanya sonucu Ankara'ya taşınmış olan federasyona yeni bir daire alındı ve uygun çalışma koşulları sağlandı. Federasyon 2022 sayılı yasada bir değişiklik yapılarak işsiz özürlülere aylık asgari ücret tutarında tazminat ödenmesi ve bu paranın memur maaş artışlarına endekslenmesi için özürlüye ya iş ya da tazminat sloganıyla bir kampanya başlattı. Kampanya için televizyon filmleri, basın ilanları, billboard afişleri, bildiriler ve pankartlar hazırlanarak büyük bir propagandaya girişildi ve bakanlarla, milletvekilleriyle görüşüldü. Altı Nokta Köyler Derneği, federasyonun eylem ve etkinliklerini etkin bir biçimde destekledi. Kampanya hala devam etmektedir ve 1999 yılı içerisinde söz konusu yasanın yürürlüğe konulması için yoğun bir çaba gösterilmişse de yasanın çıkarılmasına ilişkin umutlar 2000 yılına taşınmıştır. 13 Eylül 1998 tarihinde Altı Nokta'nın kendi içerisindeki çalkantıların had safhaya varması, kendini muhalefet olarak adlandıran ve Ömer İnal Durmuş'un başını çektiği grubun faaliyetlerinin tahrip edici boyutlara ulaşması ve Burhanettin Fani'nin başkanlıktan ayrılma eğilimi yeni bir olağanüstü genel kurulu zorunlu hale getirdi. Yapılan genel kurulda muhalefet yenilgiye uğratılarak Suha Sağlam başkanlığında yeni bir ekip iş başına geldi. Bugün hala bu süreç devam etmektedir. Görüldüğü gibi yaklaşık 80 yıllık Cumhuriyet döneminin özürlüler ve özel eğitim alanının 50 yılı Altı Nokta ile doludur. Tüm gelişmelerin ve ilklerin altında Altı Nokta'nın imzası bulunmaktadır. İlk Körler Okulu, üniversite bünyesinde ilk özel eğitim bölümü, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilk özel eğitim ünitesi, ilk anayasal düzenlemeler, ilk korunmalı işyeri deneyimi, ilk vakıflar ve ilk rehabilitasyon merkezleri, ilk sesli dergi, ilk eğitim ve kültür merkezi, ilk radyo, ilk özürlüler yasa taslağı ve benzeri, ilk körler yürüyüşünü başlatma onuru, daha sonra körler dayanışma derneği haline gelecek olan bir grubun, ilk açlık grevinin düzenlenmesi kıvancı ise Körler Eğitim ve Kültür Derneği'ne aittir. Ama her iki çevrenin asıl elemanları 1984 yılından itibaren 6 nokta Körler Derneği bünyesinde ön saflarda yer almışlardır. Böylece bugünkü 6 nokta, özürlüler ve özellikle görme özürlüler adına var olan tüm bilgi, deney, mücadele ve kadro birikimini temsil etmektedir. Bu nedenle övünülecek bir tarihe sahip olduğumuzun bilinciyle, coşkusuyla ve sorumluluğuyla hareket etmek zorundayız. Bölüm 3. 6 nokta ilke ve perspektifleri. Yazan Turhan İçli. 6 nokta içerisinde kullanılan sözcüklerin en ünlüleri ilke ve perspektif sözcükleridir. Biri diğerini eleştirirken sen 6 noktanın ilke ve perspektiflerine uymuyorsun diye eleştiriyor. Kimse bu ilke ve perspektifleri eleştirmiyor. Bu ilke ve perspektifler adeta genel kabul görmüş görünüyor. Fakat yine de 6 noktada zaman zaman ciddi fikir ayrılıklarına rastlanabiliyor. Birbirine karşıt fikirleri savunanlar 6 nokta ilke ve perspektiflerine sığınıyorlar. Diğerlerini bu ilke ve perspektiflere uymamakla suçluyorlar. Demek ki 6 nokta ilke ve perspektifleri dediğimiz şeyden herkes aynı anlamı çıkarmıyor. Onları birbirinden farklı yorumluyor. Fakat bazen bu ilke ve perspektiflerin arkasına sığınarak onların içini boşaltanlara, onların değerini küçültenlere ve onları bir kalkan gibi kullanıp kendi kötü emellerini gerçekleştirmek isteyenlere rastlanabiliyor. Her neyse anlaşılıyor ki bu ilkeleri yeniden ve herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir açıklıkla tamamlamak ve içeriğini açıklamak son derece yararlı olacaktır. Önce ilke ne demektir, perspektif nedir onu görelim. İlke yol gösterici bir düşüncedir. İnsanlar çok uzun yaşantılardan ve deneyimlerden sonra bir daha kolayca yollarını şaşırmamak ve hedefe kararlılıkla tökezlemeden ulaşabilmek için hatalarından ve başarılarından bazı dersler çıkarırlar. Yol gösterici bazı düşünceler oluştururlar. Bu düşünceler adeta trafik işaretlerine benzerler. Nerede sollanacağını, nerede viraj bulunduğunu, hız kesmemizi gerektiren bir mahalden geçip geçmediğimizi, ileride bir tehlikenin bulunup bulunmadığını gösterirler bize. İşte bu düşüncelere ilke denir. İlkeler geçmiş uygulamalarımızdan çıkarlar ve gelecek uygulamalarımızı ışık tutarlar. Söz gelişi, Atatürk ilkeleri dediğimiz temel düşünceler böyledir. Kurtuluş Savaşı pratiğinden çıkmış ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yol gösteren temel düşünceleri ifade ederler. Altı nokta ilkeleri de demokratik örgütlü kör hareketinin ve özellikle Altı Nokta Körler Derneği'nin yaşanan pratiğinden çıkarılmış, geleceğimizi ışık tutan temel düşünceleri kapsamaktadır. Perspektif sözcüğüne gelince, bakış ya da görüş açısı demektir. Herkes nesnelere, olgu ve olaylara bir açıdan bakar ve onları yine belirli bir açıdan görür. Nesneleri, olguları ve olayları doğru kavrayabilmemiz için hangi açıdan ya da açılardan bakmamız gerektiğini düşünürüz. Bulunduğumuz bakış ya da görüş açısı bizim perspektifimizi oluşturur. Altı noktanın da kendi tecrübelerinden çıkardığı ve yine tecrübeleri içerisinde sınadığı perspektifleri vardır. Bunların neler olduğunu sırası geldikçe ele alacağız. Altı nokta ilke ve perspektifleri temel iki sorunun karşılıklarının araştırılması sürecinde ortaya çıkarlar. Birinci temel soru şudur. Sakatlık nedir, nasıl bir olgudur? Alın yazısı mı yoksa toplumsal ya da doğal nedenlerden kaynaklanan bir sonuç mu? Önlenebilir mi, önlenemez mi? Bu temel soru ya da iç içe soruların yanıtları bize sakatlık konusundaki temel perspektifleri kazandırır. İkinci temel soru şudur. Sakatlıktan kurtulmanın ya da sakatlık kaynaklarını kurutmanın yolları nedir? Özürlüler haklarını nasıl elde edebilirler? Yaşamlarını nasıl iyileştirebilirler? Bu soruların yanıtları da bizi temel ilkelere götürür. Bu soruların yanıtlarını birlikte arayalım. 1. Sakatlık nedir, nasıl bir olgudur? Alın yazısı mı yoksa toplumsal ya da doğal nedenlerden kaynaklanan bir sonuç mu? Önlenebilir mi, önlenemez mi? Sonuncu sorudan başlayarak belirtmeliyiz ki 6 nokta gerekli önlemlerin alınması halinde sakatlığın kesinlikle önlenebileceğine inanmaktadır. Eğer böyleyse sakatlık önlenebilir bir olgu ise bir alın yazısı değil demektir. Çünkü alın yazısı, kader, başımıza geleceği önceden belli olan, biz bilmesek bile alnımızda yazılı olan, kaçınamayacağımız bir sonuçtur. Oysa sakatlığın toplumsal ya da doğal bazı nedenleri vardır. Bu nedenler ortadan kaldırılırsa sakatlık da meydana gelmez. Söz gelişi, sağlık hizmetleri yetersizse, gerekli temizlik koşullarına uyulmuyorsa, mikroptan ve pislikten dolayı hastalık, bazı durumlarda da sakatlık meydana gelebilir. Çocuk felci olaylarının %70'i çocuk felci aşısının yapılmasıyla önlenebilmektedir. Savaş olursa sakatlık kaçınılmazdır ama savaş kaçınılmaz değildir. İş yerlerinde gerekli iş sağlığı ve can güvenliği önlemleri alınırsa yollar düzgün yapılır, trafik işaretleri eksiksiz konulursa, sürücülerimiz ve yayalarımız eğitilirse, iş ve trafik kazalarından doğan sakatlıklara çok az sayıda rastlanacaktır. Oysa bugün her yıl trafik kazalarında 50 bin, iş kazalarında 200 bin kişi sakat kalmaktadır. Çoğu zaman depremden dolayı ortaya çıkan sakatlıkların nedeni bizzat deprem değil. Ülkemizin deprem haritası bilindiği halde depreme elverişli konut yapılmayışıdır. Yani ekonomik ve politik tercihlerdir. Bu yaklaşımlardan iki temel perspektif çıkmaktadır. A. Sakatlık önlenebilir. O halde alın yazısı değildir. B. Sakatlık toplumsal nedenlerden dolayı ortaya çıkan bir olgudur. Bu toplumsal nedenler ortadan kaldırılırsa sakatlığın kaynağı da kurutulmuş olur. C. Bu iki temel perspektiften temel bir ilke çıkmaktadır. Madem ki sakatlık önlenebilir ve toplumsal nitelikte bir olgudur, o halde biz sakatlar ve örgütlerimiz toplumsal koşulları değiştirme mücadelesinin yani politikanın dışında kalamayız. Biz politika yapmıyoruz dediğimizde toplumsal koşulların neler olduğu, onları nasıl değiştirmemiz gerektiği konusuyla ilgilenmiyor, dolayısıyla sakatlık olgusu karşısında ilgisiz kalıyoruz demektir. O zaman örgütlü olmamızın bir anlamı kalmamaktadır. Derneğimize göre özürlü örgütleri toplumsal koşulların ne yönde değiştirilmesi gerektiğine ilişkin görüşlere ve programlara sahip olmalı. Özetle politikayla yakından ilgilenmelidirler. Ama siyaset bilimi bakımından politika iki türlü tanımlanmaktadır. Birincisi iktidar mücadelesidir ki bu mücadele siyasal partiler aracılığıyla sürdürülür. İkincisi iktidarı etkileme mücadelesidir. Bu anlamda özürlü örgütleri politika yapmak zorundadırlar ve yine bu anlamda Altı Nokta Köyler Derneği politikanın odağında yer almaktadır. Sözcüğün geniş anlamında politika yaparken yani sakatlık sorunları çerçevesinde hükümetleri ve kamuoyunu etkilemeye çalışırken dikkat etmemiz gereken bir ilkemiz daha vardır. Altı nokta devletten ve siyasal partilerden bağımsızdır ve onlara karşı belirli bir mesafede durmaktadır. Devletin ya da siyasal partilerin izledikleri politikalara sakat hakları konusundaki samimi tutumlarına göre söz konusu mesafenin kapanması ya da açılması mümkün olabilir. Ama bu son derece somut ve nesnel olan ölçülere dayanmalıdır. Her ne olursa olsun altı nokta devletin ya da herhangi bir siyasal oluşumun uzantısı olamaz. Onlardan bütünüyle bağımsız bir örgüttür. D. Gerek sakatlık sorunlarının ve çözüm yollarının doğru olarak saptanması, gerekse politikalarımızı belirlerken nesnel olabilmemiz, bilimsel ve laik olmamıza bağlıdır. Bilimi hayatta en hakiki yol gösterici olarak kabul ediyoruz. Laiklik ise din ve dünya işlerini birbirinden ayırdığı ve bütünüyle dünya işi olan sakatlığın her türlü hurafeden ve inanç sisteminin etkisinden uzak bir biçimde ele alınabilmesi olanağını verdiği için gereklidir. Yoksa biz laikliği Türkiye'de sıkça kullanıldığı gibi biçimsel olarak irdelemiyoruz.
Ayrım sonu.